Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Eylül ayını geride bıraktık. Yeni bir aya, yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Takvim yaprakları 3 Ekim 2022 pazartesiyi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Güzel, güneşli bir Ankara gününde sizlerleyiz. Efendim, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan, aynı zamanda TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde dış politikada öne çıkan konuları ele alacağız. Yunanistan'ın yerel politik nedenlerle dış politikadaki tehlikeli tutumunu, Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi ve İsveç'in Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırmasını konuşacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. İkinci bölümde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. Gerçek Hayat dergisi 2000 yılında yayın hayatına başladı. Derginin hedefleri ve içeriği hakkında sohbet edeceğiz. Gerçek Hayat dergisi genel yayın yönetmeni, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan.
Efendim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
Çok teşekkürler kıymetli hocam. Dış politikada öne çıkan konuları konuşacağız bugün sizinle. Kıymetli hocam, Yunanistan yerel politik nedenlerle dış politikada tehlikeli bir tutum sergiliyor. Son zamanlarda bayağı bir yükselişe geçti bu anlamda. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Yunanistan'ı destekliyor. İşte adalarda üs kurma, silahlanma çalışmaları var. Tabii bunun da bir ekonomik boyutu var.
Evet.
Sizce bu yükün batılı ülkelerdeki vergi mükelleflerine yansıması nasıl olur?
Aslında Yunanistan sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, Avrupa Birliği üyesi olarak tüm Batı dünyasından, Avrupa Birliği'nden destek alıyor. Onu arkasına almış gibi görünüyor en azından. Şu noktaya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bu konudaki dahli Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde çok sayıda üs kurması. Ve tabii bu üslerle ilgili olarak da hem Türkiye'de bir tedirginlik söz konusu oldu. Yani Türkiye gücüne güvenen bir ülke. Aslında belki Yunanistan bir tehdit teşkil edemiyor Türkiye'ye karşı ama yine de hem adalardaki adaların silahlandırılması Lozan'a aykırı olarak, hı hı, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Dede Ağaç bölgesinde kurduğu üs falan, bunlar tabii aslında gerginliğe neden oldu. Fakat gerginliğin tabii başka sebepleri de var. Mesela hava sahasıyla karasularının uyumlu olmaması. Ondan sonra Yunanistan'ın ikide bir de hatta bugünlerde yeniden pişirip ortaya çıkardığı 12 mil konusu. Ki 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir karara göre bir savaş nedeni kasus belli olacağı çok ayan beyan açıkça dünyaya ilan edilmiş idi. Yani Yunanistan tutup da bir hata yapıp işte karasularını 12 mile çıkarırsa bu Türkiye için bir savaş nedeni. Evet. Dolayısıyla bu böyle işte sıkıntılı bir şekilde devam eden bir süreç. Şimdi biraz geriye gidelim. 2008 yılında büyük finansal kriz olduğu zaman Yunanistan tam anlamıyla iflas etti. Çünkü Yunanistan bir üretime dayalı ekonomisi olmayan, işte turizm, navlun gelirleri, işte deniz taşımacılığından söz ediyorum, ana gelir kalemleri olan bir ülke. Nüfusu da zaten 10-11 milyon kadar falan. Şimdi bu ülke ne yapmış? Yani bu 1980'lerde şeye girdiği zaman, yani 1980'lerden itibaren Avrupa Birliği'nden aldığı paralarla bir kere böyle ölü yatırımlar yapmış. Mesela işte olimpiyat yapmış, olimpiyatın giderlerini sağlamış. Belki inşaatlar yapılmış, şunlar bunlar ama hiçbir şekilde, evet, ekonomisini üretime çevirmemiş. Döndürmemiş, üretime dayatmamış. Şimdi sonuç olarak Yunanistan 2008'den itibaren o büyük finans krizine düştüğü vakit tabii Avrupa'da, özellikle Avrupa Avro bölgesinde çok ciddi krize de neden oldu. Hatta Yunanistan'ın Avro bölgesinden çıkarılması, hatta neredeyse Avrupa Birliği'nden çıkarılmasına kadar ya da çıkmasına kadar, evet, falan bazı tartışmalar oldu. Hatta biraz daha da ileri gittiler. Özellikle Almanya, yani Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya. Çünkü bütün yükü neredeyse üstlenir hale gelmişti. Mesela hatırlıyorum ben Bild gazetesinde bir başlık atmışlar. Adalarınızı satın, paranızı ödeyin, borcunuzu, evet, diye. Şimdi bunlar tabii Yunanistan'ı çok rencide etti, Yunan halkını esas itibariyle. Ama kötü yönetimler. Bir de en önemlisi de şu, hesapları verirken, yani borç alıyorsunuz, nedir finansal durumunuz falan. Bu finansal durumunuzla ilgili bilgileri hep yanlış vermişler Avrupa Birliği'ne. Yani kandırmaya, aldatmaya yönelik bir politika gibi, devletin ciddiyetine yakışmayacak bir şey bu. Sonuç olarak yani çok büyük sıkıntıya girdiler. Tabii bu yükü de büyük ölçüde Avrupa Birliği'nin üyesi, zengin üyesi üyelerindeki vergi mükellefleri üstlendi ve onlara bir yük getirdi bu. Şimdi Yunanistan biraz işte bu işte IMF'ye olan borçlarını ödedi falan. Biraz daha sanki işte kendini kurtarmış gibi gözüküyor ama aynı zamanda bakıyorsunuz yeniden silahlanmaya başladı. Silahlanma için tabii kendi savunma sanayi yok gibi bir şey. Dışarıya muhtaç, dışarıya bağımlı ve tabii borç alarak falan yapmaya başlıyor. Bu yarın öbür gün yine bir finansal krize girdiği andan itibaren bütün bu borçlarla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin özellikle vergi mükelleflerine bir yük olmaya namzettir Yunanistan. Hı-hı. İşte bunu bildirmek, anlatmak lazım dünyaya. Yani esas itibariyle desteklerken o Batı ülkeleri kendilerine de iyilik etmediklerini bilmeleri lazım diye
düşünüyorum. Hocam muhalefet partileri de aslında Miçotakis'in siyasetini eleştiriyor.
Eleştiriyor. Şimdi Syriza, işte Tsipras biliyorsunuz, evet, eski başbakan, sert açıklamalar yaptı geçenlerde. Yani Türkiye ile münasebetleri bozmanın kendileri için hiçbir yarar sağlamayacağına ilişkin de bazı sözleri var. Doğrudur. Gereksiz bir gerginlik, gereksiz harcamalar, özellikle savunma harcamaları Yunanistan halkı için herhalde çok avantajlı bir şey değil. Yani bunu görmeleri lazım. Ancak biraz evvel siz de başlangıçta belirttiniz. İşte iç siyasal bir takım gerekçelerle işte Yunan siyasetçileri vidayetten beri, yani çok eskiden beri Türkiye düşmanlığını, Türkiye husumetini iç siyasette kullanmaya alışıktırlar ve bu, evet, bunu bir şey haline, alışkanlık haline getirmişler. Bu doğru bir şey değil. Yani Türkiye hiçbir şekilde böyle gerginlikleri sevmemiştir bugüne kadar. Ama gereken cevabı daima vermişizdir.
Evet.
Yani onların altında kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla bir takım böyle gerginliklerle bir yere varamayacağını Yunan hükümetinin, Yunan siyasilerinin en iyi şekilde bilmiş olduk, bilmeleri gerekir. Yani yakın geçmişe baktıkları zaman da ortadadır olan biten yani. Yeniden bazı şeyleri hatırlatmaya gerek bile yok.
Evet.
Tarih ortada.
Sayın hocam, Yunanistan'ın adalardaki ihlalleri hususunda Dışişleri, evet, Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde şöyle demişti. Biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Biz de gerekli tedbirleri alacağız. Tabii. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz tarafsızlık politikasını bozarak son zamanlarda, hı-hı, Yunanistan'ın lehine adımlar atıyor. Geçmişte denge politikası izliyordu. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı. Dolayısıyla garantör ülke olarak biz de inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerekli takviyeleri de yapacağız.
Tabii.
Gerek Ege'de gerekse Kıbrıs'ta biz de kendi çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak, tesis etmek için ve Kıbrıs Türk'ünün haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız.
Evet,
Sayın Çavuşoğlu böyle söylemişti.
Tabii ama bu bizim yani doğal reaksiyonumuzdur her zaman. Yani Türkiye,
evet,
bu tür böyle kuru gürültü olarak nitelendireceğimiz bir takım şeylerin altında kalmaz yani. Gereği neyse yapılır. Bugüne kadar da hep yapılmıştır. Yani 1995 yılını düşünün. Yani Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç tereddüt etmeden, o zaman da tartışıldı bu, kasus belli, yani savaş nedeni, hmm, olabileceği 12 mil ilan edilirse hemen çıkarıldı. Yani bugüne kadar Türkiye boyun eğmemiştir. Bundan sonra da hiç etmez. Üstelik de eskiye nazaran daha da güçlü olduğumuzu herkesin görmesi lazım. Yani.
İnşallah. Bir diğer konumuz kıymetli hocam, Bulgaristan'da erken genel seçim yapıldı. Seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi üçüncü oldu. Bulgaristan'da Türk varlığı bu kazanımdan nasıl etkilenir sizce?
Şimdi bir saptamayla başlamak istiyorum. Şimdi Türkler yaşadıkları ülkelerde, Yunanistan'da olsun, Bulgaristan'da olsun, yani yakın komşularımız, Balkan coğrafyası zaten bizim eski vatan topraklarımız diyelim yani. Hı hı. Buralarda yaşayan Türkler hiçbir zaman devletle bir sıkıntıları olan azınlık olmamıştır. Yani başka ülkelere bakıyorsunuz, oralarda böyle bir takım radikal hareketler oluyor, şunlar bunlar oluyor. Bir takım sıkıntılarla karşılaşmışlardır ki Yunanistan'da, Batı Trakya'da hala karşılaşıyorlar. Müftü seçimi mesela çok Yani ondan dolayı bir sürü sıkıntı
geçtiğimiz
yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda yine yaşandı böyle bir hadise.
Ondan sonra Bulgaristan'da eskiden yani daha komünizm yıkılmadan önce yaşanan büyük sıkıntıyı yine hatırlatalım. Yani müthiş bir asimilasyon kampanyası. Dünya susuyordu. Ondan sonra kimse sesini çıkarmıyordu. 80'li yıllardan başlamış. Belene kampında eziyetler, öldürmeler, şunlar bunlar. Şimdi tabii bu demir perde dediğimiz neyse Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ve Bulgaristan rejimi de demokratik olduktan sonra oradaki Türkler Türkiye'nin de desteğiyle yani ya da Türkiye'nin manevi desteğiyle en azından orada bir kendi hüviyetlerinin sahibi oldular. Kendi hüviyetlerinin sahibi olmakla kalmadılar. Aynı zamanda bir de siyasete ağırlıklarını koymaya başladılar. Haklar ve Özgürlükler Partisi ciddi başarılar elde etti. Daha evvelki hükümetlerde hükümet ortağı oldu. Ondan sonra nüfus itibariyle sayılarında çok büyük bir artış olmadı belki. 1 milyon civarındadır oradaki Türkler. Evet. Ama Bulgaristan'da nüfusu 9 milyon zaten yani o kadar falan yahut diyelim. Şimdi bu seçimde ki 18 ayda 4. seçim bu. Bu da parlamenter rejimin cilvelerinden biliyorsunuz. Bir türlü hükümet kurulmuyor. Bizde de geçmişte çok yaşanmıştır biliyorsunuz. Yani koalisyonlar bir türlü olmuyor. Ama uzun zamandan beri başbakanlık yapan Borisov, Bun Partisi, bu 240 sandalyeli meclise giren 7 partiden birincisi oldu.
Evet.
Şimdi ikinci parti %20'lik bir oy aldı. Kiril Petkov'un partisi bu. Sonra da bakıyoruz Hak ve Özgürlükler Hareketi %13.66'lık bir oyla meclise girdi. Bu tabii bu partinin aldığı en yüksek oy oranı şimdiye kadar. Ama seçime katılma oranı %35, onu da unutmamak lazım. Şimdi demek ki önümüz eğer hükümet kurulabilirse Türklerin çoğunlukta oldu. Türklerin ve Müslümanların çoğunlukta oldu. Hı hı. Haklar ve Özgürlükler Partisi yani Bulgaristan hükümetinde birkaç sandalye sahibi olacak yani.
Sayın Hocam,
girmiş olacak
evet, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi bu seçimde yurt içinde Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Şumlu, Kırcaali, Razgırat ve Silistre bölgelerinde en çok oy alan parti olduğunu
Evet. Yani zaten Kırcaali'nin şeysi, belediye reisi de Türktür falan. Yani
evet.
O bölgeler Türk hüviyetini, Türk Osmanlı Türk hüviyetini muhafaza hı hı. ediyor. Şimdi Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989'da büyük bir göç yaşadık biliyorsunuz. O göç hareketiyle gelenlerin büyük bir kısmı da aynı zamanda çifte vatandaş oldu şimdi. Gidip orada oy da kullanıyorlar. Hatta geçmişte bir evvelki seçimde Türk aleyhtarı olan bazı Bulgar politikacılar Türkiye'nin seçimlerdeki etkisinden şikayetçi oldular falan. Ama aslında dediğim gibi bizim bu etkimiz genellikle manevi. Burada bir büyük ve güçlü Türkiye'nin varlığından manevi destek alıyorlar esas itibariyle. Ancak oradaki kimliklerini de muhafaza ediyorlar. Ben Hak ve Özgürlükler Partisi'nin iktidarda söz sahibi olmasının Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de çok da kötü değildir. Yani NATO üyesi aynı zamanda Bulgaristan
evet.
biliyorsunuz. Yani iki ülke için de faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin belki daha farklı düzlemlere evrilebileceğini düşünüyorum.
Hı hı.
Bir de Bulgar halkı, özellikle sınıra yakın Bulgar halkı genellikle gelip Edirne'den alışveriş yapıyor biliyorsunuz.
Evet, doğru.
Yani böyle bir halklar arasında da bir yakınlık var. Yani tabii yüzyıllarca birlikte yaşamış olmanın da etkisi var. Fakat işte arada böyle bazı sıkıntılar yaşanmamış değildir biliyorsunuz. Yani 1912'de Balkan Harbi ile 1912-1913 Balkan Harbi kötü hatıralar bunlar.
Tabii.
Ondan sonra da işte daha sonra 1980'lerdeki o asimilasyon politikası.
Evet.
Her şeye rağmen Bulgaristan bir şey var geçen bir yerde okudum. Bulgaristan'ın bir an evvel Schengen anlaşmasına girmesini talep ediyor Avrupa Birliği. O zaman vize sorunu çıkacaktır Türkiye ile Bulgaristan arasında.
Evet.
İnşallah öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Bulgaristan en yakın komşumuz. Yani Avrupa'ya bağlayan kapı Türkiye'yi Trakya'dan. O Schengen Anlaşması'na girdikleri takdirde sıkıntı olacaktır. Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bilmiyorum zamanımız var mı?
Buyurun.
Bulgaristan seçiminin kazanmasının önemli arka planında aslında Balkanlardaki bir huzursuzluk dönemini geçiriyor olmamız. Onu düşünmek lazım. Yani bakıyorsunuz Kosova'da bir sıkıntı var. Bosna'da seçimler yapıldı şimdi. Bosna'da bir sıkıntı var. Sırbistan henüz Avrupa Birliği'ne falan girmiş değil ama ağırlığını yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Bu arada mesela Bulgaristan'ın siyasal kültürünün içerisinde yıllarca hemen hemen de benzeri bir dille kullanıyorlar. Rusya ile olan birlikteliği var. Onun etkileri devam ediyor hala. Tamamen de kopmuş değil. Dolayısıyla bir takım ülkelerin bu ülkelerde yani bu Balkan ülkeleri üzerindeki bir takım güçlerin etkileri devam ediyor. Bu güçler haliyle kendi menfaatleri için de bazı manipülasyonlar yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla mesela şunu söylemek istiyorum. Bulgaristan'ın güçlü ve istikrarlı bir hükümete kavuşması çok önemli. Yani eğer seçimler tekrarlanıp böyle bir sonuç alamazsanız, temcit pilavı gibi aynı şeyi ortaya koyarsanız o zaman o istikrarı yakalayamıyorsunuz.
Tabii.
Yani. O bakımdan yani mesela Cumhurbaşkanı'nın konumu konusunda Bulgaristan'da bazı tartışmalar var. Şayet ilk iki parti hükümet kuramazsa Cumhurbaşkanı yani bir tek teknokrat hükümeti kuracak. O teknokrat hükümetlerinin de çok iyi sonuçlar vermediğini biliyoruz. Biz kendi ülkemizden de biliyoruz.
Tabii.
Geçmişte yaşanan darbe dönemlerinde falan. Geçiş hükümeti kurmak suretiyle istikrarı sağlayamıyorsunuz yani. Neticede umarız ki Bulgaristan şimdi inşallah bu Hak ve Özgürlükler Partisi ile birlikte onun da bulunduğu bir koalisyonda güçlü bir konuma gelir. Siyasal istikrar açısından söylüyorum. Bu Borisov'un bizim Cumhurbaşkanımızla da iyi münasebetleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yakın komşusunun yani hem Türkiye'den de destek alarak daha farklı bir konuma gelmesini arzu ederiz.
Evet.
O şekilde düşünmek lazım.
Sayın Hocam, dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşümün içerisinde gerek siyasi, gerek askeri, gerek de ekonomik anlamda çok hızlı değişimler, gelişmeler oluyor. Türkiye'de dış diplomasi de çok güzel adımlar atıyor. Ilımlı bir politika yürütüyor, denge politikası yürütüyor. Eminiz Bulgaristan'la da hangi parti kazanırsa, kim gelirse güzel bir politika yürütecek ve sıcak ilişkiler kurulacaktır.
Evet.
Bu seçimde de yeni kabinenin en az 121 milletvekilinin desteğiyle güven oyu alması bekleniyor. Daha sonra koalisyon hükümeti kurulacak. İnşallah hayırlı olur.
İnşallah. Tabii bizim... Türkiye dışındaki olaylara genellikle iyi niyetle bakan bir ülkedir. Hiçbir zaman böyle bir takım manipülasyonları falan aklına getirmez. Biz komşularımızla daima iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzu etmişizdir.
Evet.
Bundan sonra da özellikle de Bulgaristan coğrafyasında yaşayan büyük Türk azınlığını da düşünecek olursak tabii ki en iyi dileklerle onların daha iyi durumlara gelmesini arzu ederiz.
Evet. Bugünün diğer önemli bir konusu İsveç Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırdı. İki ülke arasında ilişkiler nasıl ilerler? Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii NATO'ya girmek istiyor İsveç. NATO'ya girmek konusunda çok büyük bir tartışma yaşadıklarını sanmıyorum kendi ülkelerinde. Yani NATO'nun aslında bir yerde teşvikiyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi süreci başlatıldı. Ve çok haklı sebeplerle Türkiye'de işte özellikle terör örgütlerine yaptıkları desteklerden dolayı bu iki ülkenin NATO'ya girmesi için belli şartları yerine getirmesini istedi, evet, Türkiye. Bunlardan bir tanesi gayet garip bir şekilde konmuş olan bir silah ambargosu. Bu silah ambargosu yani bir NATO ülkesinin diğer NATO ülkesine, NATO ülkesi olmadı henüz gerçi ama yani varken böyle bir silah ambargosu, üstelik de daha öbür şart da tam olarak yerine getirilmemişken NATO'ya girmesi için Türkiye'den böyle bir destek istemeleri gayet tabii absürt, gayet manasız bir şey olurdu. Dolayısıyla ilk diğeri biraz daha zor. O iç politikada bazı sıkıntılarla karşılaşıyorlar yani terör örgütlerine verilen destekle ilgili. Çünkü tanımlar farklı yani. Bizim terörist olarak düşündüğümüz oradaki iç kamuoyunda o şekilde değerlendirilmiyor falan. Ama çok somut bir şekilde bir işte ambargo koyduk diyorlar falan. İşte o ambargo. Ben tabii bilmiyorum yani işin uzmanı da değilim. Bizim İsveç'ten gelecek olan silah veya mühimmat veya neyse teçhizatla ilgili çok büyük bir sıkıntımız olduğunu da sanmıyorum. Aslında hı hı. Türkiye şimdi kendi savunma sanayisi hızla büyürken birçok yani kalemi kendisi sağlarken kendi milli ve yerli kaynaklarıyla İsveç'in böyle bir işte şey koymuş olması, ambargo koymuş olması Türkiye'yi ne kadar sarsar o konuda bir şey söyleyecek durumda değilim ama bunun bir manevi belki bir psikolojik etkisi var. Dolayısıyla bir adım atmış oldular. Tamam, bu adımı memnuniyetle karşılarız. Ama tabii esas mesele Türkiye'nin varlığına, dirliğine, bütünlüğüne göz dikmiş olan bir takım örgütlerin kendi ülkelerinde, bu ülkelerin yani işte hangisi olursa olsun orada varlıklarını sürdürmeleri ve hatta fiilen de destek görmeleri kabul edilebilir bir şey değil. O konuda Türkiye diplomatik olarak çok haklı ve zamanında bir girişim yaptı.
Evet.
Ve bunu yavaş yavaş da sonuçlarını almaya başladığımıza İnanıyorum ben. İşte ilk alınan sonuçta bu işte ambargonun kaldırılması. Bir de bir şey daha var Mustafa Bey. Yani uluslararası ilişkilerde, dış politikada kullanılan yöntemlerden biri bu böyle yaptırımlar. İşte ambargoda ev yaptırım neticede. Hı hı. Bunların hiç faydası olmuyor biliyor musunuz? Yani hiçbir ülkeyi de böyle sıkıştırıp onun böyle belli politikalardan vazgeçmesini sağlayamıyorsunuz.
Başka bir yol bulunuyor.
Yani mutlaka şimdi biz 1978'de Amerikan ambargosu kondu. Ondan sonra kalkıp gidene kadar bu arada mesela bildiğim kadarıyla Eskişehir'de Jet Revizyon Atölyesi vardı. Onu çok daha geliştirdik. Neredeyse uçak fabrikası haline geldi. Evet. Şimdi bakın yerli ve milli kendi uçağımızda yapacak noktaya geldi.
Kötü komşu ev sahibi yaparmış hocam. Evet, onlar ambargo koydular, vermediler. Biz de yerli milli üretim silahlarımızı kendimiz yapıyoruz.
Kendimiz yapıyoruz ve gün geçmiyor ki yeni bir silah tanıtılmasın.
Evet.
Yeni bir teçhizat tanıtılmasın. O bakımdan bizim yani kendimize güven de geldi bu konuda. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla ama yine de böyle bir adım atmış olması İsveç'in sevindiricidir. Orada da hükümet değişecek. Bir de enteresan, o bir milletvekili vardı. Bir tek milletvekilinin oyuna muhtaçlar. O seçilmedi galiba, bu son seçimde yok galiba artık. Ve onunla da ilişkisini kesme durumundaydı. Biraz bağımlıydı ona.
Evet.
Ama işte Avrupa'da da böyle bir popülist şey var. Akım var. Mesela İtalya'da da böyle işte yani neofaşist diyeceğimiz bir iktidar geliyor. Yarın öbür gün bakıyorsunuz onlarla uğraşılıyor. Şimdi İsveç'te de aynı şekilde. Yani öteden beri böyle liberal ve sosyal hassasiyetleri olduğu düşünülen ülkelerde, özellikle kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde giderek böyle ibrenin aşırı sağa doğru kaymaya başladığını görüyorsunuz, evet, falan. Yani dünya bir değişim içerisinde.
Evet.
Bu değişimin içerisinde Türkiye'de kendi yolunu çizmiş ilerliyor. İnşallah çok, evet, daha iyi yerlere geleceğiz.
İnşallah, temennimiz öyle. Kıymetli hocam, bugün sizinle çok önemli konuları konuştuk. Dünya gündeminde önemli yer tutan dış politikada Yunanistan'ın tehlikeli tutumunu, Bulgaristan'da erken genel seçimi, evet, ve İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu kaldırması konularını konuştuk. Değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek dileğiyle.
Çok mersi.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız bizlerleydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Sayın Kemal Özer var. Sayın Özer, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bizlere İstanbul'dan bağlanıyorsunuz değil mi?
Evet, İstanbul'dan bağlanıyorum.
Evet, Gerçek Hayat Dergisi, siz bu derginin genel yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz. Hakikaten çok dikkat çekici konulara temas ediyorsunuz. Derginin amacından, hedeflerinden bahsedebilir miyiz? Buradan girelim sohbetimize isterseniz.
Hayır, memnuniyetle. Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum. Dergimiz 22 yaşında bir dergi. Bir buçuk yıla yakın bir zamandır aylık çıkıyor. Evvelinde hep haftalık çıkardı. Malum internet medyasının gelişmesi ve televizyonların rekabette hızlanmış olması dolayısıyla haber çok hızlı akıyor ve bu hızlı akış da çoğu zaman gerçekle yanlış birbiriyle girift hale geliyor. Haberin soğukkanlı bir şekilde değerlendirme sürecini maalesef kaybettik. Ben 30 yıldır gazetecilik yapan birisiyim, yaklaşık 32 yıldır. Bu zamanda çok şey gördük ama son 10 yılda sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte internet medyası bile sosyal medyadan artık takip edilir duruma düştü. Evet. Çok hızlı bir değişim yaşanıyor ve bu değişimde duyduğunuz her haberin yanlış olma ihtimali doğru olma ihtimalinden daha güçlü. Öyle şeyler görüyorsunuz ki yayılıyor, sonra bir bakıyorsunuz gerçek öyle değilmiş. Biz bir haber dergisi olarak meseleleri hem soğukkanlı değerlendirme imkanı buluyoruz, hem de tahlil etme zamanını yakalıyoruz. Öyle meseleler var ki günübirlik konuşulup geçilir ama öyle de meseleler var ki yıllara cari insanlığın, ülkelerin gündeminde kalıyor. Biz insanlığın temel gündemlerini çok soğukkanlı bir şekilde ülke menfaatinde, insanlık menfaatini merkeze alarak bir habercilik faaliyeti yürütüyoruz. Bunu yaparken de böyle çok kısa haberlerimizin yanında çok derinlemesine tahliller ihtiva eden haberler de neşrediyoruz. Bu dosyalarımız aslında bir şeye işaret eder. Çok zaman bunu duyuyoruz insanlardan. Evet, internette haberler okuyup geçiyoruz. Doğrulu, tartışmalı haberler. Ama biz burada bu tahlili okuduğumuz zaman hem bir arşiv yapma ihtiyacı duyuyoruz, hem de gelecek nesillerin bugünleri daha doğru anlaması için önemli bir iş yaptığımızı söylerler.
Evet. Sayın Özer, genellikle kitap okuma oranlarını konuşuyoruz Türkiye'de. Peki dergi okuma oranları ne durumda? Siz memnun musunuz?
Tabii Türkiye nüfusuyla oranladığınız zaman elbette memnun değiliz ama dergilerin okunurluğuna baktığımız zaman oldukça iyi durumdayız. Yani Türkiye'de kitap okuması görece olarak tartışılır. Dergi okuması çok düşmüş durumda. Yani artık herkes her şeyi internetten alma derdine düştüğü için hem kolay hem ekonomik hem hızlı. Ama dergi kim okuyor? Çok şaşırtıcı bir şekilde şunu abonemizin tahlilini yapma imkanına sahibiz. Yaş durumundan 30 yaş altı okuyuculuk çok hızlı artmış durumda bizim son yıllarda.
Çok güzel.
30 yaş altı abonemiz çok fazla. Yani ileri yaşlardan daha iyi durumda. Bu büyük memnuniyet verici bir durum. Çünkü herkes gençlerin işte X kuşağı, bilmem ne kuşağı falan isimlendirip gençler hakkında ümitsizliğe sevk edilirken gençler tahlil edici dergileri, haber dergilerini takip eder, abone olur durumda olduğunu görmek gerçekten memnuniyet verici. Özellikle de genç hanımlarda bu durum daha yüksek.
Sevindirici, yani, çok güzel.
Yani erkeklerden çok daha fazla hanım abonemiz var bizim. Ve bunların yaş ortalamaları 30 civarlarında. 20'li yaşlar da var yoğun bir şekilde ama 20-30 bandı en iyi okuyucu kitlemiz. Belki 60 yaşın üstü çok fazla yok. Ama 60 yaş altı okuyucumuz da ciddi nispette. Biz son birkaç yıldır sürekli tiraj artırıyoruz. Yani her ayımız bir önceki aydan daha fazla sıçış hem abone hem de satış bandında iyi seyrediyor. Bu Türkiye'deki dergiciliğin geldiği aşama açısından baktığımız zaman çok iyi bir konum, iyi bir durum diye söz etmek mümkün.
Evet. Sayın Özer, dergiye baktığımızda aslında pek çok konu başlığı var. Sağlıktan ekonomiye, dış siyasete, tarihe, yani bu kadar konuyu ele almak hakikaten zor. Nasıl yürütüyorsunuz bu işleri? Nasıl ortaya çıkıyor bu yazılar?
Biz iki aylık dergiye geçtikten sonra bir de özel sayılar çıkarmaya başladık. Bir konuyu böyle 200-300 sayfayla ele alan. Bunları şöyle yapıyoruz. Rutin sayı, aylık sayılarımız ve diğer sayılarımız için öncelikle ayın başında bir gündem toplantısı yapıyoruz. Hı hı. Bütün arkadaşlarımız hazırlanarak geliyorlar. Hangi konuları konuşalım, hangi konuları irdeleyelim, hangisi ülke için, insanlık için, okuyucumuz için faydalıdır tartışmalar yapıyoruz. Bu neredeyse 7-8 saat sürüyor. Sonra bunlar üzerinden tabii gündem değişebiliyor. Daha sıcak konular gelebiliyor. Bir süre sonra yeniden bir gündem toplantısı yapıyoruz. Bu arada da bizim kendi hazırlayabileceğimiz olanlar var. Bir de bizim başkalarından istifade ederek hazırlatacağımız dosyalar, makaleler söz konusu veya mülakatlar, röportajlar. O zaman da aha şu kişiyi yapalım demiyoruz. Önce kişiyi bir ele alıyoruz. O kişi bize verimli bilgiler aktarabilir mi? Dünya görüşü nedir? Ya dünya görüşü bize uygun olmamasından ziyade yani özellikle Türkiye'ye, Türkiye'nin komşularına bakışı yandı mı? Yani Türkiye aleyhine mi, Türkiye lehine mi diye bakıyoruz. Türkiye lehine ise onu merkeze alıp o kişilerle temasa geçiyoruz. Onlardan faydalanıyoruz. Bu medyanın içinden ya da akademi dünyasından, zaman zaman ticaret dünyasından oluyor. Kendimiz de bir yazı oluştuğu zaman aşağı yukarı tahsih hariç 5 kez gözden geçiriliyor. Cümleleri bile müzakere ediyoruz zaman zaman. Bu cümle nereye yorumlanır, nasıl yapılır? Bir edebiyat dergisi gibi kolay çıkmıyor bir haber dergisi. Bir tahlil, analiz yapıyorsanız
evet,
sizin hem isabetli bir yorum yapmış olmanız lazım. Hem o gün için isabetli yorum olması lazım. Hem de gerçekten okuyucunuzu yanlışa yönlendirmemeniz lazım. Zor mu? Evet, günübirlik haberciliğe göre gerçekten zor. Ama keyifli bir iş. Hem öğreniyorsunuz hem aktarıyorsunuz. Biz her şeyi bilen kimseler değiliz. Biz de bazı şeyleri okurken öğreniyoruz. Ve keyif olarak yaptığımız için de yorucu olmuyor.
Evet. Hani rahmetli Neşet Ertaş diyor ya, aşkınan çalışan yorulmaz. İnsan bir işi severek yaparsa elbette yorulmaz. Siz evet, de bu işi aşkla, özveriyle yapıyorsunuz. Elbette yorulmayacaksınız.
Neşet Usta'ya da rahmet dilerim. Sanıyorum yakın geçti. Ölüm yıldönümüydü. Ne kadar bilgece sözleri var. Kesinlikle öyle. Yani bir şeyi keyifle yapıyorsanız o yorucu olmuyor. Aslında size istirahat sağlıyor. Ama
evet,
bir taraftan da yani dünyayı okumaya çalışıyorsunuz. Geleceğe dair bir iz, emare bırakmaya çalışıyorsunuz. İnsanları doğruya yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten keyifli bir şey. Ben habercilik yaptığım her dönemde belki ilk yıllar acemilik yıllarımızda biraz yorucu geçmiştir ama ondan sonrakilerde hep keyif almışım, mutlu olmuşumdur. Dergicilik de dergi haberciliği, gazete haberciliği, internet haberciliği, televizyon haberciliği ve radyo faslı. Ben bu dalların tamamında çalıştım. Belki en keyiflisi gazete ve dergi haberciliği bana göre tabii.
Evet.
Belki dergi gazeteden daha da keyifli bir durum.
Evet. Şimdi dergide yuvarlak masa sohbetleri var. Örneğin geçtiğimiz ayın içinde Sırbistan travma yaşıyor ve Xi Jinping kahramanlık peşinde. Bunlar da gerçekten çok iyi çalışılmış analiz yazıları. Peki bu Ekim ayı sayısında neler var?
Ekim ayı sayısında
hatırınızda mı
bugün,
acaba?
Bugün tabii ki, yani unutmak mümkün mü? Bugün raflara girdi dergi. Öncelikle iki ana konumuz var. Birincisi Bizans Kongresi düzenlendi. Venedik'te, İstanbul'da yapılacaktı 24.sü 2021 yılında. Ayasofya açılınca moralleri bozuldu. İstanbul'u iptal ettiler. Venedik'i aldılar 2022'de. Geçen ay bir arkadaşımız 10 gün süreyle burayı takip etti. Türkiye'den tek takip eden gazeteciydi. Başka takipçi olmadı. 61 tane akademisyen katıldı Türkiye'den. Ve bir akademik Haçlı Seferi faaliyetiydi bu. Türkiye'den de bazı üniversiteler destek veriyor. Bir büyük ticari kurum destek veriyor bu faaliyetlere. Başta İstanbul olmak üzere bütün Doğu Roma, yani işte Bizans diye bilinen Doğu Roma devletinin izlerini hayatiyet kazandırmak, onlar yeniden ihya etmek için büyük paralar hazırlanmış durumda. Ve bu çerçevede de ne düşünüyor bunlar, ne yapmaya çalışıyorlar? Bunlara yönelik uzun kapsamlı bir tahlil dosyası var, yerinde gözlemle dayanan. İkinci ana dosyamız malum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir Vahdettin tartışması başlattı. Vahdettin Han'ın Medine'den yazdığı bir mektubu kitap olarak neşrettik. Derginin ekinde hediye olarak veriliyor. Vahdettin Han hain miydi? Milli mücadeledeki rolü neydi? Cumhuriyeti kuran unsurlar Vahdettin'e nasıl ve niçin böyle baktılar? Bunları belgeleriyle ortaya koyan bir Vahdettin Han dosyası var. Benim kaleme aldığım bir dosya. Uzun bir uğraşım sonucu ortaya çıktı.
Evet.
Bu konuda da Yunanistan'la Türkiye gerilimini, Türkiye'deki iç siyasetin bu meseleye bakışını ele alan devamında bir dosya var. Yine aynı bağlam çerçevesinde adalar meselesi var. Böcek yedirme çabaları var malum.
Şu yapay et krizinden sonra değil mi?
Evet, böcek. Böcek dosyasının amacı için bunu ortaya koydular veya koymaya çalışıyorlar. Gıda katkı maddelerinin içerisinde ne kadar ve ne böcekler var, onları ele alan dosyalarımız var. İklim kriziyle ilgili yine bir dosyamız var. İklim krizi diye pazarlanan şeyin gerçek yüzünü anlatan. Bunun yanı sıra Avrupa'da ki son zamanlardaki enerji krizi, enflasyon meseleleri ele alınıyor. Rusya'nın seferberlik ilanındaki oradaki Türk ve Müslüman kitlenin nasıl etkileneceği ve İkinci Dünya Harbi'nden bugüne veya daha evvelinden Sovyetler Birliği'nin oradaki Türk unsurları nasıl manipüle ettiğini, onları araç olarak nasıl kullandığını anlatan dosyalarımız var. Yine Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı'nın Cezayir çıkartması ve oradaki yaşadıkları durum gibi meseleleri tahlil ediyoruz.
Yine çok dikkat çekici konuları ele almışsınız. Bunun yanında dergilerinizle birlikte poster de hediye ediyorsunuz. Örneğin Hicri takvime göre hangi tarihte neler yapılmalı, ekim, biçim, evlilik, nişan gibi bunlara nasıl dikkat edilmeli? Bu çok güzeldi. Geçtiğimiz sayıların birisindeydi. Bir de vücudumuz için elzem olan tüketilmesi gerektiği sebze ve meyveleri içeren bir poster vardı. Bunların devamı gelecek değil mi?
Tabii ben aşağı yukarı hemen her sayıda ya bir küçük kitapçık misale ediyoruz ya bir poster günün manasına uygun olmaya çalışan bir poster hediye etmeye çalışıyoruz. Farklı başlıklarda hazırlıklarımız var. Hemen her sayıda inşallah vermeye devam edeceğiz. Ama o takvime dikkat çektiniz. Türkiye'de belki değil, bildiğimiz ilk yayında o. Bir hicri takvim. Çünkü hicri takvim dediğimiz zaman insanlar sadece meseleyi dini olarak anlıyorlar. Halbuki ay takvimidir hicri
evet.
Takvim. Ayın insanlık üzerinde, dünya üzerindeki etkileri, bu bütün börtü böcekten suya, topraktan ağaca, aşılanma, ekim, dikim, evlilik, bütün önemli işler ve suçlar. Mesela biz geçtiğimiz yıllarda ayın dünya üzerindeki etkisiyle ilgili bir kapak konusu yapmıştık. İngiltere örneğini inceledik. İngiltere Emniyeti'nin ayın dolunayda, yani ay takvimine göre ayın 13-14'ünde cereyan eden hadiselerdeki patlamaya bir istatistik olarak yayınlamış. Suç oranları dolunayda artıyor. Bizi evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Dediler ki bizde de böyle bir bilgi var. Teyidi amaçlı bilgilendirdiler. Türkiye'de de bizim Emniyet Genel Müdürlüğü takip yapıyormuş. Dolunayda suçlar artıyor. Şimdi onlara yönelik de İslam'ın bir önerisi var. Bugünleri oruçlu geçirme. Kıyamı bir izlenen dolunay günlerinde oruçlu geçirme. Bu tür dosyalarla da insanların bugünlerde mesela düğün yapmamasını, önemli işlere imza atmamalarını tavsiye eden sağlık ameliyat olmamalarını mesela acil durumlar hariç. Hı hı. Bu tür bilgilendirmeler yaparak insanların hayatına da doğru bir şekilde yön vermeye çalışıyoruz.
Peki. Sayın Özer, Gerçek Hayat Dergisi'nin yayın hayatı çok uzun. Okuyucusu bol olsun. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Biz de memleketimizin en güzide yayın kuruluşunda kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
İnşallah. Allah'a emanet. Hoşçakalın.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Sayın Kemal Özer telefon attığımızda bizlerleydi. Kendisiyle Gerçek Hayat Dergisi'nin hedeflerini ve içeriğini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah yarın bizler yine mikrofon başında olacağız ve sizleri bekliyor olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.